Ayrım 41.
Sayfa numarası 422. Aragorn, Frodo'nun göremediği birine elf dilinde sözler söylemekteydi. Arwen Vanimelda, Namaria dedi. Sonra derin bir nefes aldı. Daldığı düşüncelerden sıyrılıp Frodo'ya baktı ve gülümsedi. Yeryüzünde elf diyarının kalbi burası dedi. Ve eğer seninle benim hala aşmamız gereken o karanlık yolların gerisinde bir ışık yoksa benim kalbim de hep burada kalacak. Haydi gel. Frodo'nun elini tutup Serin Amroth tepesinden ayrıldı ve bir daha yaşayan bir insan olarak oraya dönmedi. Bölüm 7. Galadriel'in Aynası. Güneş dağların arkasından batar, ormanlardaki gölgeler yeniden derinleşirken tekrar yola koyuldular. Yolları artık alacakaranlığın şimdiden toplaştığı çalılıklardan geçmekteydi. Onlar yürürken ağaçların altına gece indi ve elfler gümüş lambalarının örtülerini açtılar. Birden tekrar bir açıklığa çıkıverdiler ve kendilerini erken doğan birkaç yıldızla beneklenmiş soluk akşam göğünün altında buldular. Önlerinde büyük bir daire şeklinde uzanan ve her iki yana kıvrılarak açılan ağaçsız geniş bir alan vardı. Bunun gerisinde yumuşak bir gölge içinde kaybolmuş derin bir hendek bulunuyordu. Hendeğin kenarındaki otlar yeşildi ve sanki batmış güneşin hatırasıyla parıldıyorlardı hala. Hendeğin karşı kıyısında o ana kadar bu ülkede gördükleri en yüksek Malorn ağaçlarıyla dolu yeşil bir tepeyi çevreleyen yeşil bir sur göğe doğru yükselmekteydi. Ağaçların boylarını tahmin etmek imkansızdı. Fakat alacakaranlıkta canlı kuleler gibi görünüyorlardı. Kat kat yükselen dalları ve durmadan hareket eden yapraklar arasında sayısız ışık yeşil yeşil, altın altın, gümüş gümüş parlıyordu. Haldir gruba döndü. Karas Galadon'a hoş geldiniz dedi. İşte Celeborn Bey'in ve Lorien Hanım'ı Galadriel'in yaşadığı Galadhrim şehri. Fakat buradan giremeyiz. Çünkü kapılar kuzeye bakmaz. Güney yanına dolanmamız gerekecek. Yol da kısa değildir. Çünkü şehir büyük. Hendeğin dış tarafı boyunca uzanan beyaz taşlar döşenmiş bir yol vardı. Hep yeşil bir bulut gibi sol yanlarında yükselen şehrin kıyısından batıya doğru bu yolu izlediler. Gece koyulaştıkça yeni yeni ışıklar parladı ve en sonunda tepe yıldızlarla tutuşmuş gibi ışıl ışıl bir hal aldı. Nihayet beyaz bir köprüden geçtiler ve şehrin büyük kapısını karşılarında buldular. Şehrin etrafını kuşatan surların iki ucunun kavuştuğu noktada yapılmış olan kapı güneybatıya bakıyordu. Büyük ve sağlamdı. Üstüne de bir sürü lamba asılmıştı. Haldir kapıyı çalıp seslendi ve kapılar sessizce açıldı. Fakat Frodo nöbetçilerden eser bile göremedi. Yolcular içeri girdi. Kapılar artlarında kapandı. Surun üst üste binmiş iki ucu arasından ilerleyen derin bir yoldaydılar. Buradan çabucak geçerek ağaçlar şehrine girdiler. Halktan kimseyi göremiyor, yol üzerinde ayak sesleri duymuyorlardı. Fakat etraflarında ve üstlerindeki havada bir sürü ses konuşmaktaydı. Tepenin ta yukarılarından hafif bir yağmurun yapraklar üzerindeki tıpırtısı gibi dökülen bir şarkı sesi geliyordu. Birçok yoldan geçip nice merdiven çıkarak sonunda yükseklere ulaştılar ve karşılarında geniş bir çimenliğin ortasında ışıldayan bir çeşme buldular. Çeşme, ağaçların dallarına asılmış gümüş lambalarla aydınlatılmıştı. Gümüşten bir yatağa akıyor, oradan da beyaz bir akarsu halinde taşıp gidiyordu. Çimliğin güney tarafında ağaçların en ulusu yükselmekteydi. Kocaman pürüzsüz gövdesi gri ipek gibi parlayarak göğe doğru uzuyor, ilk dalları ta yukarılarda gölgeli yaprak bulutları altında geniş geniş yayılıyordu. Gövdesine geniş beyaz bir merdiven dayanmıştı. Dibinde de üç elf oturuyordu. Yolcular yaklaşınca onlar da ayağa fırladılar. Frodo bunların uzun boylu ve gri zırha bürünmüş elfler olduklarını gördü. Omuzlarından da uzun beyaz pelerinler sarkmaktaydı. ''Burada yaşar Celeborn ile Galadriel'' dedi Haldir. Yukarı çıkıp onlarla konuşmanızı diliyorlar. Bunun üzerine elf muhafızlardan biri küçük bir boru çıkarıp tek ve berrak bir nota çaldı. Buna yukarıdan uzaklardan bir yerden üç kez karşılık geldi. ''Ben önden gideceğim'' dedi Haldir. ''Arkamdan Frodo ve Legolas gelsin. Diğerleri istedikleri sırayla gelebilir. Bu tür merdivenlere alışık olmayanlar için uzun bir tırmanış olacaktır. Fakat yol boyunca dinlenebilirsiniz.'' Yavaş yavaş yukarı tırmanırken kimi o tarafta, kimi bu tarafta, kimi merdiveni de içine alacak şekilde ağaç gövdesinin çevresinde pek çok filet geçti Frodo. Sonunda yerden çok yükseklerde bir yerde büyük bir geminin güvertesi gibi geniş bir talana vardı. Bunun üzerine büyük bir ev inşa edilmişti. O kadar büyüktü ki yerde olsa neredeyse insanlara göre bir saray sayılabilirdi. Haldir'in ardından içeri girince tam ortasında büyük Malorn ağacının tepeye doğru incelmeye başlayan ama hala geniş bir sütun oluşturan gövdesinin bulunduğu oval bir odada buldu kendini. Oda yumuşak bir ışıkla doluydu. Duvarları yeşil ve gümüş rengi, çatısı altındandı. Birçok elf oturmaktaydı burada. Ağacın gövdesinin hemen dibinde üstü canlı dallarla taçlanmış yan yana iki koltukta Celeborn ile Galadriel oturuyordu. En kudretli krallar için bile geçerli olan elf adetleri uyarınca konuklarını karşılamak için ayağa kalktılar. Çok uzun boyluydular. Hanım da bey kadar uzundu. Vakur ve güzeldiler. Tamamıyla beyaza bürünmüşlerdi. Hanımın saçı derin bir altın rengindeydi. Celeborn beyin saçı gümüş rengi, uzun ve parlaktı. Fakat gözlerinin derinliğinden başka üzerlerinde yaşlarına dair hiçbir iz yoktu. Gözleri yıldız ışığındaki keskin mızraklara benziyordu. Ama bir yandan da derin hatıra kuyuları gibi dipsizdi. Haldir Frodo'yu onların huzuruna götürdü ve bey onu kendi dilinde buyur etti. Galadriel hanım bir şey söylemedi ama uzun uzun baktı yüzüne. ''Koltuğunun yanına oturunuz şimdi şairli Frodo'' dedi Celeborn. ''Herkes teşrif ettiğinde hep birlikte konuşacağız.'' Gruptakilerin her biri içeri girdikçe isimleriyle kibarca karşıladı. ''Hoş geldiniz Aragorn oğlu Aragorn'' dedi. Dışarıdaki dünyanın 8 ve 30 yılı geçti sizi bu topraklara geleli. Üzerinizde bu yılların ağırlığı görünüyor. Fakat ister hayır ister şer olsun sonra az kaldı. Burada yükünüzü bir zaman indirin omuzlarınızdan. Hoş geldiniz Tranduil oğlu. Akrabalarım pek nadir gelebiliyor kuzeyden buraya kadar. Hoş geldiniz Gloin oğlu Gimli. Karas Galaton'da Durin'in halkından birini görmeyeli çok zaman olmuştu gerçekten. Lakin bugün bu eski kanunumuzu bozduk. Umalım ki bu günümüzde dünya karanlık da olsa daha güzel günlerin yakın olduğunun ve halklarımız arasındaki dostluğun yenileceğinin işareti olsun. Gimli yere kadar eğildi. Bütün konuklar Celeborn'un koltuğunun önüne oturtulunca bey tekrar onlara baktı. Burada 8 kişi var dedi. 9 kişi çıkacak diyorlar. Haberler öyle diyordu. Lakin belki de tasarılarda bizim duymadığımız bir değişiklik olmuştur. Elrond çok uzaklarda, aramızda da karanlıklar toplanmakta ve bu yıl boyunca gölgeler daha da uzadı. Hayır, tasarılarda bir değişiklik olmadı dedi Galadriel hanım. İlk kez konuşarak, sesi berrak ve ahenkli fakat olağan kadın seslerinden daha kalındı. Gri Gandalf da grup ile birlikte yola koyulmuştu. Ama bu ülkenin sınırlarından girmedi. Şimdi bize onun nerede olduğunu söyleyiniz. Çünkü onunla bir kez daha konuşmayı çok arzu ediyordum. Lakin Lothlórien'in çitlerinin içine girmedikçe onu uzaktan gözleyemiyorum. Etrafında gri bir pus var. Ayaklarının ve aklının yolları da gözümden gizlidir. Heyhat dedi Aragorn. Gri Gandalf artık gölgelere düştü. Moria'da kaldı, çıkamadı. Bu sözler üzerine salondaki elflerden keder ve hayret haykırışları koptu. Bunlar kem havadisler dedi Celeborn. Burada acıklı olaylarla dolu nice yıllar boyunca işitilmiş olan en kem havadisler. Haldir'e döndü. Neden bu konu hakkında bir şey söylenmedi daha önce bana diye sordu elf dilinde. Haldir'e yaptığımız işlerden ve gayemizden söz etmedik dedi Legolas. İlk başlarda yorgunduk ve tehlike çok yakınımızdaydı. Daha sonra da Lórien'in güzel yollarında mutluluk içinde yürürken bir süre için kederimizi neredeyse unuttuk. Yine de acımız çok büyük ve kaybımız telafi edilemez dedi Frodo. Gandalf bizim rehberimizdi. Bizi Moria'dan geçirdi ve kaçmamız için ümit kalmamış gibi görünürken bizi kurtardı. Kendi düştü. Artık bize bütün hikayeyi anlatın dedi Celeborn. Bunun üzerine Aragorn, Karadras geçidinde ve onu izleyen günlerde olanları bir bir anlattı. Balin ile kitabından, Mazarbul odasındaki dövüşten, ateşten, dar köprüden ve dehşetin gelişinden söz etti. Kadim dünyadan gelen bir kötülüğe benziyordu. Daha önce böylesini hiç görmemiştim dedi Aragorn. Hem bir gölgeydi hem de ateş, güçlü ve korkunçtu. Bir Morgoth Balrog'uydu, dedi Legolas. Karanlık kulede oturan tekten sonra elf aletlerinin en ölümcülü. Gerçekten de köprünün üzerinde en karanlık rüyalarımıza giren şeyi, Durin'in felaketini gördüm, dedi Gimli alçak bir sesle. Gözlerinde korku vardı. Heyhat, dedi Celeborn. Uzun zamandır Karadras'ın altında bir dehşetin uyuduğundan korkuyorduk. Fakat cücelerin Moria'daki bu kötülüğü yeniden uyandırdığını bilseydim, sizin kuzey sınırlarından girmenizi yasaklardım. Sizin ve sizinle gelen herkesin. Ve dilim varsa Gandalf lüzumsuz yere Moria'nın ağına girerek sonunda ariflikten ahmaklığa düşmüş diyesim geliyor. Böyle bir şey söyleyen kişi biraz fazla acele etmiş olur gerçekten de dedi Galadriel ciddiyetle. Yaşarken gereksiz hiçbir hareket olmamıştı Gandalf'ın. Onu izleyenler onun aklındakileri bilemezler ve amacını olduğu gibi bize iletemezler. Lakin rehber ne yapmış olursa olsun onu izleyenler masumdur. Cüceyi dostça karşılamış olmaktan nadim olmayınız. Halkımız çok uzun zaman önce Lothlórien'den uzaklara sürülmüş olsaydı, hatta burayı ejderhalar mesken tutsaydı, gene de Arif Celeborn'da dahil olmak üzere Galadrimler arasından kim buralardan geçip de eski yurduna bir dönüp bakmak istemezdi. Kapkaradır Kelet-Zarab'ın suları, buz gibidir Kibin Nala'nın pınarları ve ne latifti Khazad Dûm'un sütunlu salonları eski günlerde. Büyük krallar kayalar altında düşmeden önce. Galadriel'in hınç ve keder içinde oturan Gimli'ye baktı ve gülümsedi. Bu isimlerin kendi kadim lisanında söylendiğini duyan cüce gözlerini kaldırarak Galadriel'in gözlerine baktı. Aniden sanki bir düşmanın kalbine bakmış da orada sevgi ve anlayış görmüş gibi bir duygu doldu içine. Yüzünü hayret bürüdü. Sonra o da gülümsedi karşılık olarak. Beceriksizce ayağa kalkarak cüce usulü eğilip selam verdi. Yine de hayat dolu Lórien ülkesi çok daha zarif ve Galadriel hanım yer altındaki bütün kıymetli taşlardan çok üstün diyerek. Bir sessizlik oldu. Bir süre sonra Celeborn tekrar konuştu. Durumunuzun bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum dedi. Gimli acı sözlerimi unutsun. Gönlümün sıkıntısıyla konuşmuştum. Sizi desteklemek için elimden geleni yapacağım. Herkese kendi isteği ve ihtiyacına göre bir yardımım olacak. Özellikle de küçük halkın yükü taşıyan üyesine. Maceranız bizce bilinmekte dedi Galadriel Frodo'ya bakarak. Lakin burada daha açık olarak bahsetmeyeceğiz bundan. Yine de herhalde Gandalf'ın da amaçlamış olduğu gibi yardım istemek için bu ülkeye gelmiş olmanız boşa çıkmayacaktır muhtemelen. Çünkü Galadrim Bey'i orta dünyadaki elflerin en yüksek irfanlısı ve kralların gücünün ötesinde armağanlar veren bir elf olarak tanınır. Şafak günlerinden beri batıda yaşamıştır. Ben de artık sayılamayacak kadar uzun bir zamandır onunla yaşamaktayım. Nargothrond yani Gondolin düşmeden önce dağları geçmiştim. Ve dünyanın bunca çağı boyunca yenilgiye giden bu uzun yolda birlikte savaş verdik. Ak divanı ilk toplayan bendim. Ve eğer planlarım bozulmasaydı divanı Gri Gandalf yönetecek, olaylar da belki başka şekilde gelişecekti. Lakin hala ümit var. Size şunu yapın bunu yapın diye öğüt vermeyeceğim. Çünkü yapmakta, kurmakta veya yollar arasında tercih göstermekte değil, ancak geçmişi, hali ve kısmen de geleceği bilmektir benim kudretim. Lakin şu kadarını söyleyeceğim size. Maceranız bir bıçağın sırtındadır. Biraz yoldan çıkarsanız yenilip herkesin mahvına sebep olursunuz. Yine de grup gayesine sadık olduğu sürece ümit olacaktır. Ve bu sözlerle Galadriel gözlerini onlara dikti ve sessizce hepsini teker teker süzdü. Legolas ve Aragorn dışında hiçbiri gözlerini kaçırmadan uzun süre duramadılar bu bakışlar karşısında. Sam hemencecik kızararak başını öne eğdi. En nihayetinde Galadriel hanım onları gözlerinden azat etti ve gülümsedi. ''Gönüllerinizi sıkmayınız.'' dedi. ''Bu gece huzur içinde uyuyacaksınız.'' Bunun üzerine derin bir nefes aldılar ve yüksek sesle tek bir kelime bile konuşulmamış olduğu halde sanki uzun ve ayrıntılı bir sorguya çekilmişler gibi kendilerini çok yorgun hissettiler. ''Gidiniz şimdi.'' dedi Celeborn. ''Acı çekmiş, çok didinmişsiniz. Eğer maceranız bizi yakından ilgilendirmiyor olsaydı bile yaralarınız iyileşip gücünüz yerine gelinceye kadar bu şehir size kucak açardı. Şimdi dinleneceksiniz ve önünüzdeki yoldan bir süre söz etmeyeceğiz.'' O gece gruptakiler toprak üzerinde uyudular. Buna da en çok hobbitler memnun oldu. Elfler onlara çeşmenin yakınındaki ağaçlar arasına bir çadır kuruvermiş, içine yumuşak divanlar sermiş, sonra zarif elf sesleriyle barış sözcükleri söyleyerek ayrılmışlardı. Yolcular bir süre ağaç tepelerinde geçirdikleri daha önceki geceden, gündüz yaptıkları yolculuktan ve bey ile hanımdan konuştular. Çünkü henüz daha gerilere bakmaya içleri el vermiyordu. ''Sen niye kızardıydın Sam?'' dedi Pippin. ''Hemencecik su koyuverdin. Kim görse vicdanında bir leke olduğunu düşünürdü. Umarım benim battaniyelerimden birini çalmak için kurduğum muzır planlarından ibarettir mesele.'' ''Hiç öyle planım neyim yok.'' diye cevap verdin Sam. Şaka kaldırmayacak bir ruh haliyle. ''Eğer merak ediyorsan kendimi çırılçıplak hissettim ve bu hiç hoşuma gitmedi. İçime bakıyordu adeta ve bana şaira, kendime ait minicik bir bahçesi olan küçücük bir oyuğa geri uçma fırsatını verirse ne yapacağımı soruyordu. ''Ne tuhaf'' dedi Mary. ''Neredeyse ben de aynısını hissettim. Sadece Şey, sadece neyse bu kadar yeter sanırım diye bitirdi sözlerini yarım yamalak. Öyle görünüyordu ki hepsi aynı tecrübeyi yaşamışlardı. Her biri önlerinde uzanan korkularla dolu bir gölge ile çok arzu ettiği bir şey arasında bir seçim hakkı sunulduğunu hissetmişti. Akıllarında tüm açıklığıyla belirmişti arzu ettikleri şey. Onu elde etmek içinse yoldan sapmaları, macerayı ve Sauron'la savaşı diğerlerine bırakmaları yeterliydi. Ve sanki dedi Gimli, vereceğim bu karar sadece bana kalacak ve diğerler tarafından bilinmeyecek gibi bir his vardı içimde. Bana son derece garip geldi bu iş dedi Boromir. Belki bu sadece bir sınavdı ve Galadriel düşüncelerimizi iyi niyetle okuyordu. Ama dilim varsa bizi kışkırtıyor ve aslında veremeyeceği bir şeyler teklif ediyordu derdim. Onu dinlemeyi bile reddettiğimi söylememe gerek yok. Minas Tirith'in insanların sözünün eridir. Fakat hanımın ona ne teklif ettiği konusunda hiçbir şey söylememişti. Frodo'ya gelince o hiç konuşmadı. Oysa Boromir onu sorularıyla sıkıştırmaktaydı. Seni uzun uzun tuttu bakışlarıyla. Yüzük taşıyıcısı diyordu. Evet dedi Frodo. Fakat o anda aklıma ne geldiyse orada kalacaktır. Neyse, ayağını denk al dedi Boromir. Ben bu elf hanımdan ve niyetinden pek emin değilim. Galadriel hanım hakkında kötü konuşma dedi Aragorn sertçe. Ne dediğini bilmiyorsun. İnsan kendisi getirmedikçe ne onda ne de bu topraklarda kötülük bulunmaz. Kötülük getireninse vay haline. Fakat bu gece Ayrık Vadi'den çıktığımızdan beridir ilk kez korkusuzca uyuyacağım. Keşke derin uyusam da bir süre için kederimi unutsam. Hem bedenim hem gönlüm yorgun. Kendini divanın üzerine atarak hemen derin bir uykuya daldı. Diğerleri de kısa bir süre sonra onu izlediler. Uykularını ne bir ses ne de bir rüya bozdu. Uyandıklarında gün ışığını çadırın önündeki çimenler üzerine yayılmış, çeşmeyi güneş altında pırıltıyla fıskiyelenip akar buldular. Anladıkları ve hatırladıkları kadarıyla birkaç gün Lothlórien'de kaldılar. Tüm bu süre boyunca zaman zaman düşen ve her şeyi daha canlı ve temiz bırakarak geçip giden latif yağmur dışında her gün pırıl pırıl güneşli geçti. Hava sanki baharın ilk günleriymişçesine serin ve yumuşaktı. Ama yine de etraflarında kışın derin ve düşünceli sükunetini hissediyorlardı. Bütün yaptıkları yemek, içmek, dinlenmek ve ağaçlar arasında dolaşmaktan ibaretti adeta. Bu da yetip artıyordu. Bey ile hanımı tekrar görmemişlerdi ve elf halkıyla da çok az konuşuyorlardı. Çünkü halkın çok azı Westron dilini biliyor veya kullanıyordu. Haldir onlarla vedalaşıp grubun Moria'dan getirdiği haberlerden bu yana iyice sıkı denetim altına alınan kuzeydeki sınıra geri dönmüştü. Legolas vaktinin çoğunu Galadrimlerin arasında geçirmekteydi ve ilk geceden sonra yemek yemek ve sohbet etmek için uğramakla birlikte uyku saatlerini grupla geçirmez olmuştu. Çevreyi dolaşmaya çıkarken sık sık yanına Gimli'yi de alıyordu. Diğerleri bu değişiklikten hayret içindeydiler. Artık yol arkadaşları birlikte otururken veya yürürken Gandalf'tan söz ediyorlardı. Her birinin onun hakkında bildiği veya gördüğü her şey tüm açıklığıyla zihinlerinde canlanıyordu. Yaralarıyla bedenlerinin yorgunluğu geçmeye başladıkça kayıplarının acısı daha da keskinleşmişti. Sık sık yakınlarda şarkı söyleyen elf sesleri duyuyorlardı ve onun düşüşüyle ilgili ağıtlar yaktıklarını anlıyorlardı. Çünkü anlamını bilmedikleri o hüzünlü ve tatlı sözler arasında onun ismini yakalıyorlardı. Mitrandir, Mitrandir diye söylüyordu elfler. Ah gri hacı. Çünkü ona öyle hitap etmeyi çok severlerdi. Fakat Legolas grubun yanında olsa bile bu işin onun hünerini aştığını ve acısının hala çok taze olduğunu, bu acıya henüz şarkı değil ancak gözyaşları dökebileceğini söyleyerek şarkıları onlara tercüme etmiyordu. İçindeki yası kırık dökük ilk olarak söze döken Frodo oldu. Çok nadiren bir şarkı veya şiir yazmaya heveslenirdi. Ayrık Vadide bile belleği ondan öncekilerin yapmış olduğu birçok şeyle dolu olduğu halde hep dinlemişti de kendi söylememişti. Fakat şimdi Lórien'deki çeşmenin yanında oturup etrafında elflerin seslerini duydukça düşünceleri ona fena gelmeyen bir şarkı halinde biçimlenmekteydi. Yine de bunları Sem'e tekrarlamak istediğinde sadece bölük pörçük parçalar hatırlayabildi ve onlar da bir avuç pörsümüş yaprak gibi soluktu. Şair de akşam alınca kurşun rengini ayak sesleri duyulurdu tepede. Tam vaktinden önce giderdi tek söz etmeden uzun bir seyahate. Yaban ellerden ta batı kıyılarına, kuzeydeki ıssızlardan güneydeki tepelere, gizli kapıdan ejderha ininden geçti karanlık ormanlardan keyfince. Cüce, hobbit, elf ve insanla ölümlü ve ölümsüz ahaliyle, daldaki kuşla, indeki hayvanla konuştu kendi gizli lisanlarında. Ölümcül bir kılıç ve şifalı bir elle bükülüyordu beli yükü altında. Çınlayan sesi ve yanan işaretiyle yorgun bir hacıydı kendi yolunda. Tahtına kurulmuş bir irfan sahibi kızmakta çabuk, daha da kolay gülmesi. Yaşlı bir adam şapkası hırpani yaslanmış duruyor, asası dikenli. Köprüde durdu bir başına, ne ateşe pabuç bıraktı ne de gölgeye. Asası kırıldı taşa vurunca, irfanı öldü gitti kazat dumda. Yakında Bay Bilbo'yu bile geçersin sen dedi Sam. Hayır korkarım geçemem dedi Frodo. Fakat şimdilik elimden gelenin en iyisi bu. Bay Frodo eğer biraz daha yazacaksan havai fişeklerinden de söz et. Emi dedi Sam. Şunun gibi bir şey. Havai fişeklerin en güzeli patlar mavi yeşil yıldızlar gibi. Gök gürültüsünden sonra altın bir yağmur semadan çiçekler gibi yağar. Gerçi bu sözlerde o fişeklerin hakkını vermekten çok uzak ya. Hayır, bunu sana bırakacağım Sam. Ya da belki de Bilbo'ya. Ama neyse bu konuda daha fazla konuşmayacağım. Ona bu haberi götüreceğimizi düşündükçe fena oluyorum. Bir akşam Frodo ile Sam serin alacakaranlıkta yürüyorlardı. Her ikisi de tekrar huzursuzlanmaya başlamıştı. Frodo'ya aniden ayrılışın gölgesi düşmüştü. Her nasılsa Lothlórien'i terk etme zamanının çok yaklaşmış olduğunu hissediyordu. Elfler hakkında şimdi ne düşünüyorsun Sam dedi. Aynı soruyu bir kez daha sormuştum sana. Çok uzun bir zaman önce gibi geliyor. Fakat o zamandan bu yana onları daha çok gördün. Hem de nasıl dedi Sam. Ve galiba elf var elf var. Elfliğine hepsi elf. Ama hepsi bir değil. Mesela bu hali gezgin değil. Evsiz de değil. Bize biraz daha benzer gibiler. Hobbitlerin şairde olduğu gibi hatta daha bile fazla burada yerli yerindeler. Onlar mı memleketi kendilerine benzetmişler yoksa memleket mi onları kendi gibi yapmış belli değil. Bilmem anlatabildim mi? Burası fevkalade sakin. Sanki hiçbir hareket yok ve hareket isteyen de yok. Eğer etrafta bir tılsım var ise çok derinlerde, deyim yerindeyse benim parmağımı basamayacağım bir yerdedir. Bunu her yerde görüp hissedebilirsin dedi Frodo. Dedi Sam. Kimsenin sihir yaptığını görmüyorsun ama. Zavallı Gandalf'ın gösterdiği gibi havai fişekler yok. Bey ile hanımı bunca zamandır neden hiç görmedik acaba? Düşünüyorum da hanım da canı isterse pek harika şeyler yapabilir bana sorarsan. Elf büyülerinden görmeyi o kadar çok isterdim ki Bay Frodo. Ben istemezdim dedi Frodo. Ben halimden memnunum ve ben Gandalf'ın havai fişeklerini değil çalı gibi kaşlarını, çabucak öfkelenişini ve sesini özlüyorum. Doğru söylüyorsun dedi Sam. Benim kusur bulduğumu da zannetme. O eski masallarda lafı geçen sihirden birazcık görmeyi hep istemişimdir. Ama şimdiye kadar buradan daha güzel bir ülkenin varlığını duymadıydım. Sanki aynı anda hem yuvanda yurdundasın hem de bir tatile çıkmışsın. Bilmem anlatabildim mi? Gitmek istemiyorum. Ama bir yandan da eğer yolumuza devam edeceksek bunu bir an önce halletsek iyi olacak diye düşünmeye başladım. En bitmek bilmeyen iş daha başlamadığın iştir derdi benim babalık. Ve kanaatimce ister büyüylen ister büyüsüz bu ahali bizim için yapabileceği kadarını yaptı artık. Gandalf'ın yokluğunu esas bu ülkeden ayrıldıktan sonra çekeceğiz bana sorarsan.